Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özal.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşacağız yine. İlk haberimiz aslında sürpriz bir telefon. Belki de yılın en sürpriz telefonlarından birisi de olabilir. Smartisan R1. Aslında pek çok özelliği var konuşabileceğimiz ama bence en vurucu özelliğinden başlayalım istersen. 1 TB depolama kapasitesine sahip olan dünyanın ilk akıllı telefonu Smartisan R1.
Yani 1 TB çok abartı olmuş. Onu söyleyeyim, yani gerçekten baya baya abartı. Bugün 512'yi bile dolduramıyorsun telefonda.
Telefonda şu an 512 Huawei'nin tanıttığı Mate RS var. Tablet tarafında iPad Pro'lar var.
Yani iPad gerçekten... Pro'dan ben vazgeçiyorum. Şey, yani Netflix'ten video indiriyorsun, iTunes'tan video indiriyorsun, müzik arşivini tutuyorsun. Yani dolmuyor.
Aslında seninle daha önce konuşmuştuk yine bunu. Senin oradaki bence tespitin doğru. Sonucunda 1 TB'i kullanırsın. Kullanmaya başlarsın bu telefonu aldıktan sonra ki herkesin alabileceği fiyatı da yok. 1400 dolara yaklaşan bir fiyatı var. O 1 TB'i yedeklemek istediğin zaman
hep sıkıntı.
Ya da olur da telefonun zarar gördüğü zaman içerideki 1 TB'lik kapasiteyi kaybetme durumun da var. Mobil cihazlar kapasite büyüdükçe bir takım risk faktörleri de aslında artmıyor değil.
Yani mobil cihaz için en ideal ikili 128 GB dahili ROM olacak. Çünkü 128 GB'dan aşağısı da artık problem yaratmaya başladı kim kullanıcılarda.
Artı
bir de microSD kart yuvası olacak. Oraya da bir 256 takacaksın. Çok kapasite ihtiyacın varsa hızlardan bir tane kafan rahat.
Bu arada tabii 1 TB girmişken bazı kullanıcıların, izleyicilerin aklına gelebilir. Acaba yüksek kapasite düşük hızlardan mı bahsediyoruz? Hayır. UFS 2.1, yani en güncel depolama standartını kullanmışlar. Burada tabii kapasite anlamında 1 TB'lik henüz UFS depolama çiplerinin hacimli üretiminin başladığını duymadık. Muhtemelen 2 tane 512'li çip de kullanmış olabilirler. Ama sonucunda pazarlama argümanı olarak da bakıldığı zaman belki bugün bu telefonu mobilitede konuşuyorsak muhtemelen oradaki en büyük unsur 1 TB depolama kapasitesine sahip olması.
Bir de biz bazı telefonlarda şuna şahit oluyoruz. 10.000 mAh batarya diyor. Geri kalan teknik özellik at çöpe gitsin. Aynen, bu telefonu öldü mesela. Snapdragon 845'e donatılmış kamera sensörü tarafında en güncel Sony'nin IMX 363 sensörünü görüyoruz. Yani bunlar
8 GB RAM var.
Evet, F1.8 lensiyle beraber. Yani baktığınızda telefon dolu dolu. Bir tepe model Android telefonlar ne bekliyorsanız var.
Tasarımına bakılacağım Essential Phone'dan baya baya esinlenmiş bir tasarım olduğunu görmek.
O da güzel bir tasarım aslında.
Ön taraftaki çentik sadece ön kamerayı taşıyacak şekilde dizayn edilmiş ve ekran kas oranı da yine agresif gören telefonlardan %85 civarında ekran kas oranı var. Ki Essential Phone da bugün hani kamerası evet kötü ama hem tasarım hem Android güncellemelerine en hızlı adapte olan telefon olmasıyla belki de geçmiş yılın hakkı yenen telefonlardan birisi oldu.
Öyle, hatta şimdi Essential Phone Android Pay'i de yine kurup kullanabileceğiniz
aynen, beta programına dahil arasında olan telefonlardan birisi oldu. Bu arada yeri gelmişken seninle de konuştuk, onu da paylaşalım. YouTube'da videolara düşmeye başladı. Bazı kullanıcılar özel yöntemlerle Apple'ın iPhone'larında depolama kapasitesini arttırmanın yolunu bulmuşlar. Çin'de zaten bir takım araçlar var. iPhone'daki depolama çipini söküp yeni iPad Pro'yu takabiliyorlar. Tabi çok ince işçilik istiyor, uzmanlık istiyor. %99 ihtimalle telefonu elinize almanız muhtemel, arıza yapması muhtemel ama...
Ya biraz fantezi olayı ama şunu görüyorsunuz, yani Yonga seviyesinde sadece bir sınırlama var. Yazılım seviyesinde siz oraya taktığınız anda sürücüler falan her şey otomatik olarak tanıyıp kullanmaya başlıyor.
Kullanabileceğiniz cihazlar var.
Benim orada ilgimi çeken şey Çin'dekilerin klonlama teknolojisi. Yani çipi bir tarafa koyuyor, söktüğü çipi. Koyacağı çipi bir yana koyuyor ve oradaki bütün bilgi orayı transfer edip telefonun sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlıyor.
Aslında böyle vaktin olacak. Bir ay boyunca Çin'de Shenzhen'i full dolaşacaksın.
Evet, güzel
kim
iş.
Bilir neler bulursun. Çünkü değişik bir durum var ki biz zaten pek çok programda da söyledik. Cihaz üreticilerinin en çok sevdiği şey yüksek kapasiteli telefon satmak. Çünkü çip başına maliyet 10 dolarsa tüketiciye olan maliyeti 100 dolar üstünde
evet,
olabiliyor. Dolayısıyla
orada.
O iş bayağı cazip gelebiliyor. 1 TB depolama kapasitesine sen gerek yok dedin ama peki ben sana 4 TB telefon geliyor desem ne dersin?
Ya çok abartılar Erdi ya. Çok abartılar. Şimdi şöyle bir problem de var. Cep telefonu fiyatlarına pahalandığından söz ediyoruz. Evet, pahalanıyorlar. Gerçekten çok abartı rakamlara doğru gittiler. Alınabilirlikten uzaklaşıyorlar. İşin tuhaf yanı, ülkemizde dolar artıyor. Cep telefonları pahalanıyor ama yurt dışında da fiyat artışı var. Evet. Geçen birisi çok güzel bir not düşmüş. Yani... Biz mesela Honor'un tanıtımındaydık. 399 euro dedik telefonun bas fiyatına. 64 GB dahil depolama ve işte 4 GB depolama RAM miktarı olana. Bir arkadaş yazmış, ilk Note serisi telefon çıktığında en tepe modeldi ve ben bundan daha düşük bir fiyata Avrupa'dan satın alabildim demiş. Yani telefon fiyatları hızlı bir şekilde artıyor. Biz bugün orta seviye, orta üst seviye telefondan bahsediyoruz Honor 10'da. Fiyatı 399 euro olarak açıklandı. Gerçekten abartı
yani
fiyatlar.
Yani Xiaomi Mi serisi ve OnePlus'ın ilk telefonları 300 dolar bandında. Evet. Şimdi 500-600 dolarlardan bahsediyoruz.
Şimdi 4 GB diyoruz, 4 TB diyoruz. 4 TB'nin şöyle bir problem var. Bugün bilgisayarınız için gidin. 4 TB SSD almaya kalkın. Zaten abartı fiyatı var bilgisayar içinde. Tek başına o depolama birimi pahalı.
Şimdi bahsettiğimiz telefon Lenovo'nun Z5 isimli telefon. Henüz piyasaya çıkmayan bir telefon ama Lenovo ufak ufak tanıtımlarını yapmaya başladı. Lenovo'nun başkan yardımcısı Chang Cheng'in ismi de değişik. Chang Cheng'in sosyal medyada Çin'de yaptığı bir paylaşım oldu ve Çin'in yeni ulusal amiral gemisi diyerekten paylaştı ve 4 terabayt vurgusu yaptığı bir telefon. Hani 4 terabayt depolama kapasitesi gerçekten çok abart, çok evet. ekstrem bir seviyeyi temsil ediyor. Belki biz bunları telefonun standartlaşması için 10 sene bekleyeceğiz bilemiyorum ama.
Yani şöyle, şimdi bazen telefon test örneği gönderip telefon firmalarını almadığı oluyor. Eğer bu telefon kalırsa bu çok güzel taşınabilir SSD olur.
Aynen, çok güzel. Ekranlı SSD. Böyle bir durum olabilir.
En gelişmiş.
Aynen en gelişmiş. Ama aynı zamanda şu da var. Bugün telefon üreticileri micro SD hafıza kartı desteği için hep diyorlar ki 2 TB'a kadar takılabiliyorsunuz. Evet. Öyle bir kart yok ama en azından şimdi dahil depolama 4 TB'a çıkmış olacak. Hani tasarım depolama kapasitesi dışında bu telefonun belki de en çok konuşmamız gereken yanı tasarımı. Çünkü belki de şu ana kadar gördüğümüz en güzel telefonla tanışacağız.
Şimdi yani tease ediyorlar telefonu. Yavaş yavaş tease etmek demek de böyle yanını gösteriyor. Ucunu gösteriyor. Bu telefonun en büyük şeyi çentik olmayan, tamamen ekrandan oluşan bir telefon olacak olması. Nasıl olacağını merak ediyoruz. Ön kamerayı nereye yerleştirecekler? Şimdi bazı konsept çalışmalar gördük bazı telefonlarda. Ön
Yoğun
kamera.
Yoğunlukta eksi var mesela.
Evet, yukarıdan açılıyor. Ve onu bir motorla itiyor yukarı böyle. Çok fantastik, teknolojik bir şey olmuş. O konsept bir telefon bu arada. Seri üretilen bir telefon değil. İlk defa seri üretilen bir telefon herhalde tam ekranda karşılaşacağız bu telefon eğer böyle çıkarsa.
Aslında eğer hiç o türlü alengirli işlere girmek istemiyorlarsa, mesela ön kamerayı koymak istemedim mi full ekran, köşeden köşeye ekran yapmak için. Bu telefonun arkasına Meizu'nun Pro 7 Plus'ına gibi ufak bir ekran koy, arka kamerayı da ön ekran gibi,
evet, doğru.
Ön kamera gibi kullanabilirsin.
Onu öyle yapabilirsin daha dediğin gibi. Olabilir. Olmayacak iş değil.
Ama şu bir gerçek. Lenovo akıllı telefon yarışında bir süredir geride kaldı. Pek böyle önemli duyuruda görmüyoruz. Moto serisi altında da amiral gemisi sınıfında bir telefon tanıtmadılar. Belki bu onların yeniden piyasaya giriş anlamında.
Bu bayağı hızlı girişleri olur, ben bilmiyorum. Şey tabii şimdi bu telefonun görünüşü oldukça güzel ama teknik özelliklerini de konuşmak lazım. Şimdi buna Snapdragon 660 koyarsan biraz gölgeliyor 4 TB.
Orada ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii ki bu telefonla ilgili olarak aklına gelen platform Snapdragon 845 evet. olur. Çinli kaynaklara bakıldığı zaman iki tane seçenek var. Snapdragon 845, hani olmazsa ne olabilir aklına mesela gelen? Belki Exynos 8890, evet. 9810 falan diyebilirim.
845 deme de.
Hayır, Helio P10. Helio P60.
P60 şey yapmaz ya.
Kurtarmaz. Yani. Bu tasarımı ziyan etmiş olursun. Evet. 4 TB'nin yanında. Muhtemelen
bu arada yanlış söyledim. 425 mi diyecektim? Yok, yok o kadar düşmemişler yine.
O kadar düşmemişler ama MediaTek tabii bu telefonu biraz heba eder gibi geliyor bana.
Ya o şimdi MediaTek'in de yeni platformunu test etmeden aslında peşin peşinde konuşmak istemiyorum ama bugüne kadarki deneyimlerim bana gösterdi ki hiçbir tepe model telefonda MediaTek kullanmamak ya, gerekiyor.
Şöyle bir şey var. P60. Hadi bilemedin Snapdragon 660 kadar hızlı olsun. Misal ediyorum. Şu tasarıma 4 TB'de bir 845 yakışır diye tahmin ediyorum. Çıkmasını beklediğimiz bir telefondu bu. Şimdi çıkması artık gerçekleşen ve yavaş yavaş kullanıcılarla buluşmaya başlayan bir telefondan bahsedelim. OnePlus 6 geçtiğimiz hafta içerisinde lansmanı gerçekleşti.
Bu arada Londra'daydım. Niye katılmadın abi diyenler var. Aslında biz irtibata geçmiştik ve katılacaktık ama uçak biletim ne yazık ki yani bir gün önceye alınmak zorunda kaldı ve ben o gün katılamadım. Yani etkinlik günü biz dönüş günündeydik. Katılsaydık bizim için de bir ilk olurdu. Yani evet. ilk defa bir Çinli üreticinin bir lansmanında donanım haberi olarak yer almış olacaktı. Yoksa davetimiz vardı.
Gerçi Londra'daki lansmanda bir Çinli üreticinin lansmanıydı.
Öyle sayarsak tabii şimdi ana akım Huawei'nin artık ana akım şey sayıyorum ben. Ana akım üretici zannediyorum.
Küresel marka.
Küresel marka farklı bir şey oldu dediğin gibi, doğru.
Şimdi OnePlus 6'yı zaten lansmandan sonra sen de gördün. Hep beraber incelik en azından kağıt üzerinde ve tanıtım yapılan videolardan gördüğümüz kadarıyla yine çok güzel bir telefon yapmışlar bana soracak olursan. Tabii şu an tasarım anlamına bakıldığı zaman OnePlus adına bir kırılmayı temsil ediyor. Çünkü şimdiye kadar metal gövde kullanan bir telefonda artık önünde arkası cam olan bir telefon yapmışlar.
Şimdi işin enteresan tarafı metal seçeneğini de koymuşlar. Yani kullanıcılara metal arka kapak seçeneği de sunacaklar. Bu üretici için güzel bir gelişme. Yani kullanıcılar bunu istiyorlar. Cam mı metal mi? Metal istiyorsan al, metal de var diye seçenek var. En azından öyle bir seçenek var. Telefonu çeşitlendirmeyi başarmışlar o tarafta. Görünen o ki yurt dışındaki basın da çok beğenmiş. Çünkü telefon için Android tarafından alabilecek en iyi cihaz demeye başladılar şimdiden.
Şimdi tabii şöyle bir durum var. Teknik olarak bakıldığı zaman yine dolu dolu bir telefon yapmışlar. Evet, Snapdragon 845, 8 GB RAM, 256 GB depolama gibi. Ekran tarafında 6.28 inç boyutunda.
Tasarım olarak iyi bir telefon.
AMOLED ekran var. Tasarım olarak zaten iyi. Kamera tarafını ciddi şekilde geliştirmişler. Yazılım tarafında yine Oxygenos var. Bu arada telefon Android 8.0 ile geliyor 8.1 yerine ama bu telefonun güzelliği şu. Android Pay beta programına dahil 7 cihazdan birisi olduğu için aldığından itibariyle Android Pay'i de kurabiliyorsun beta seviyesinde.
Bu arada Pixel 2'de gördüm. Yani şöyle bir olay var. Android Pay çalışıyor hatasız bir
bayağı
şekilde.
Bayağı güzel çalışıyor. Ve o alt tarafta gesture, evet iPhone 10'lara benziyor bakıldığı zaman ama
ekstra
fonksiyonlar da var. Kullanımcı
sanal tuşlar yerine o lazımmış. Apple'dan sonra doğru yolu onlar da bulmuşlar.
Bu telefonda tabii bakıldığı zaman 3300 mAh kapasiteye belki pilden biraz bahsedebiliriz. Daha büyük bir pil olsaydı sanki. biraz daha albenisi artmış olabilirdi.
Ya şimdi telefonu tabii ince yapmak burada bir tercih. İnce tasarım, biraz daha hafif bir telefon olsun, pilden mi kısalım filan diye, ama gördüğüm kadarıyla Snapdragon 845 enerji verimliliği ön planda olan bayağı bir platform olduğu için bayağı iyi bir platform. 3400, 3300, 3500 mAh cihazlar kullanıcı tarafında şey dönüşü sağlamadılar. Ya bu bir günü tamamlamıyor, yarım günde bitiyor. Kötü bir deneyim dönüşü yok.
Tabii doğrusu o konuda haklısın ama insan tabii ister
tabii
istemez
daha 5000 bir... Aynen, olsa
keşke ama. 5000 mAh olsa. Şimdi tabii telefon tasarım söz konusu olduğu zaman altını çizmemiz gereken hususlardan birisi çentik tasarıma sahip olması.
Aslında artık o standart olacak gibi.
Aynen. Carpe yani OnePlus'ın eş kurucularından birisi sosyal medyada sürekli olarak özellikle bu Oppo R15 çıktığındaki bunun aslında tasarım olarak öncülüdür. Onun üzerine geliyor bu. Kabul etmemiş işte. Bunlar iddiadan ibaret, biz başka bir telefon yapacağız şeklinde, ama telefonun sonucunda bir çentik var ve şu aşamada yazılımla çentik kapatılamıyormuş. İlerleyen dönemde yazılım güncellemesi sunarak isteyenlere o çentiği kapatma seçeneği de
kimsenin kapatacağını düşünmüyorum yani.
Sunacaklarmış. Bu arada kamera paketi, çift kamera paketimiz var. Yine orada sensör seviyesinde gelişim var. Güzel olan tarafı ise artık 4K için stabilizasyonu destekleniyor olması. Ve bayağı güzel bir telefon yapmışlar. Dünya çapındaki rakipleriyle kıyaslandığı zaman eksik olarak nelerden bahsedebiliriz? Kablosuz şarj desteği yok mesela bu telefonda, ama zaten her telefonda olan bir özellik değil şu aşamada. İşte IP sertifikası yok. Ki maliyeti düşük tutabilmek adına yapmışlardı diye düşünüyorum. Çünkü genelde %20'ye yakın bir maliyet artışına sebep olduğu söyleniyor. Ve fiyatlara bakıldığı zamansa $530 civarından başlıyor. Yani OnePlus 5T jenerasyonuna göre ciddi bir fiyat artışı yok. Ama en pahalı modeli almak istersen $600'ların üzerine çıkıyor ki ilk OnePlus'la kıyaslandığı zaman aşağı yukarı fiyatların iki kata yakın arttığını söyleyebiliriz. Dönemden döneme değişkenler seviyesinde.
Şimdi tepe model bir telefon, fiyatı pahalı. Yani fiyatı OnePlus'tan beklenenin biraz daha üzerinde. Yani
i̇lk
tabii
çıktığında
ki
amiral gemisi katil yarı fiyatına gibi bir iddiaları vardı.
Şimdi artık öyle bir yok. Amiral gemisi fiyatına tarzında bir yaklaşım var. Çünkü amiral gemileri $1000 olunca bunlar da orada bir boşluk gördüler. Şimdi iPhone 10 $1000. Tamam, ben de o zaman bunu $600, $700 satabilirim.
$800, $900.
Hala daha yarı fiyatına yakınım diyebiliyor çünkü. Yarı fiyatı da pahalandı yani amiral gemilerin. Bir de öyle bir durum söz konusu. Şöyle garip bir şey var Android dünyasında. Şimdi Galaxy S serisi Android tarafında çok uzun bir zamandır aslında tepe modelde standartları belirleyen bir şey. İşte köşeden köşeye ekran, infinite display falan vesaire tarzı kelimeler kullanıyorlardı. S9 çıkışından yaklaşık olarak 2,5-3 ay geçti. Eski bir telefon oldu tasarım olarak. En kütük, en kaba görünen işlerinde telefon haline aldı. O Samsung tarafında bence belki de en hızlı güncellenen S serisi olabilir S9.
Yani sonucunda
yeni bir not geliyor zaten.
Yeni bir not zaten geliyor. Yani yine özgün bir tasarım. Diğerleri gibi çentik olayına girmedikleri.
Ama kaba duruyor yani.
Bu telefonla ilgili çünkü çok fazla eleştiri var. Mesela sosyal medyada takip ettim. OnePlus artık Apple'ı kopyalama tarzına bayağı eleştirmişler.
Yani Apple'ı kopyalamayan mı kaldı ki? Hepsi aynı.
Ya OnePlus'la ilgili demek ki fan kitlesi. Çünkü bunların ayrı bir fan kitlesi var. Evet, sıkı doğru. Sıkıya bağlı olan. Onlar açısından tabii çentikli gelip gelmeyeceği konusunda şirketin farklı açıklamalar yapmasından sonra ortaya çıkan telefondan dolayı belki bir kısım grup hayal kırıklığı yaşamış da olabilir.
Şimdi
ama
o grubun en büyük hayal kırıklığı büyük ihtimalle yeni Pixel telefonda olacak. Sürprizi beklesinler.
Muhtemel olabilir ama günün sonunda gerçekten çok hızlı çalışan, dolu dolu bir telefon yapmayı başarmışlar. Tasarım olarak da hiç fena görünmüyor açıkçası.
Çünkü Android P'de çentiğe hazırlık olarak biliyorsunuz saat sağdan sola taşınmış durumda. Yani iyice bir, şey var. Bir hazırlanma var orada, geliyor.
Betasını test ettiğimiz zaman geliştirici seçenekleri kısmında yine çentik kısmı simüle etme seçeneği de vardı. Ben videosunda da gösterdim hatta. Sonucunda bir hazırlık yapılıyor. Telefonlar böyleyken Google'un buna karşı kayıtsız kalmasını beklemek gerekiyor. Çünkü bir çentik var. Sağda solda menüler karmakarışık. İç içe girmiş. Doğru düzgün görünmeyen bir şekilde olması çok hoş olmaz diye düşünüyorum ama OnePlus gerçekten yine güzel bir telefona imza atmış. Tabii daha önceki telefonlarda bu Çin'e bilgi aktarma konusunda bir takım endişeler vardı. Bu konuda yeni oksijen sürümünde neler var neler yok bunları zamanla görebileceğiz ama işte yukarıdan aşağıdan yukarı doğru kaydırarak ana ekrana dönme gibi takım yine ek fonksiyonlarında arayüzü kolaylaştırma anlamında eklenmesi güzel ki yine stok Android'e oldukça yakın bir arayüz olduğunu da özellikle altını çiziyorlar. Geçtiğimiz hafta tanıtım yapılan telefonlardan biri de Nokia X6'ydı. HMD grubunun çentiklik telefonu orada. Tasarım olarak bakıldığı zaman yine aslında bir miktar da olsa o OnePlus 6'yı da hatırlatın o akımı
Honor 10'a çok telefon benziyor bu telefon. Bu direkt Honor 10 ben deyip sana. Hatta P20 diyebiliriz. P20 Pro'nun iki kameralısı diyebiliriz. Yani artık ya Android dünyası şey olmadı mı arkadaşlar ya? iPhone 10'u bir kenara koyuyorum çünkü hala hiçbir iPhone 10'a benzemiyordu o dürüst. Zenfone hariç. Şöyle yan yana koyuyorsun bütün Android telefonunda sadece marka değişiyor.
Ama Zenfone da baya baya iPhone tasarımı
var. O zaten birebir. onlar orada baya iyi içerik çıkartmış. Bunlar yapamıyorlar anladığım kadarıyla. Altlara hep boşluk koyuyorlar.
Orada ayrı bir mühendisi geliyor galiba. Telefon özelliklerine bakıldığı zaman gövdenin %95'i camdan oluşuyormuş. Kalan kısmında metalden ve 5.8 inç boyutunda 2280x1080 yani Full HD Plus boyutunda bir çözünürlüğümüz var. Gorilla Glass 3 kullanılmış. Snapdragon 636 orta sınıfın yeni yaygın platformu olacak gibi görünüyor.
Ülkemizde yeni baş belası.
Yok be, bu nispeten biraz yok, daha yine.
Fiyatlar yukarıda ama özellikler aşağıda.
Yani şu an Türkiye'de bu işlemci kullanan Zenfone 5 var. Aynı tabii aynı fiyat bandında Çin'den gelen telefonları baz alırsak 835'li cihazlar da var ama markanın resmi olarak satışa sunduğu cihazlar anlamında o fiyat seviyesinde işte aynı fiyata Vestel Venus Zeyir var. O 630 kullanıyor mesela.
Abi Vestelcilerle yani dediğim gibi keşke o telefon ekibiyle bir araya gelebilsek. Onların bazı şeyleri düzeltmesi lazım. Şimdi Vestel konuşuruz neyse. Çok uzayacak konu.
Kamera paketine bakıldığı zaman arkada 16'ya 5 kamera paketimiz var ama Zeiss lens desteği yok. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kamera var. İşte 3 GB ile 4 GB RAM seçenekleri de mevcut. İlk etapta Çin'e özel olacağı konuşuluyor. Sonrasında belki farklı bir isim altında türevleri de dünya çapında piyasaya çıkabilir. 3060 mAh'lik pili var ve Nokia'nın son dönemde en iyi yaptığı işlerden birisi olarak yazılım tarafında çok güncel Android 8.1 ile geliyor.
Yani Nokia telefonlar iyiler Android tarafında ama yani kullanıcı onlardan biraz daha iyi fiyatlar bekliyordu özellikle Türkiye özelinde. Pek o tutturulamıyor gibi son dönemde çıkan telefonlarla. Çünkü telefonların tasarım ve malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Herhalde kur murduyunca vergilerle mergilerle o istenen fiyatı yakalayamıyorlar. Telefon görüntü olarak bu arada herhalde yine çentikli tasarıma sahip en iyi görünen cihazlardan biri.
Şöyle Türkiye'de akıllı telefon penetrasyonunda operatör seviyesinde Vodafone'un da mesela bir hız yakaladığı konuşuldu. Orada da aslında en büyük katkının Huawei ve Nokia'dan geldiği söyleniyor. Tabii adet olarak bilmiyorum ama
sonra elinize aldığınızda yani beni al diyen cihazlar.
Aynen. Bir de Nokia'nın hala güçlü bir marka algısı tabii var ne olursa olsun. O açıdan daha iyi cihazlar ve daha iyi tasarımlarla beraber daha geniş kitlelere gideceğiz zaten. Kesin gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde incelemesini yayınladığımız Xiaomi Black Shark ile ilgili bir duyurumuz olacak. İlk lansmanda 8 GB ve 128 GB depolama yüksek konfigürasyon olarak açıklanmıştım. Birkaç gün önce 256 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon da tanıtıldı. Fiyatı Çin için 3999 yuan dolara çevirdiğimiz zaman ise 625-630 dolar seviyesinde bir fiyatı var.
Pahalı yani hala Türkiye için.
Ama dikkat
için
edersen bak 800-256'lık OnePlus 6 da aynı fiyat bandında oturuyor. Demek ki yani orada çıkabileceğin maliyetler sonrasındaki fiyatlar herhalde o seviyede.
Ya şöyle bir değişik bir durum söz konusu. Dolar artması aslında 620 dolar. Şey yani doların artması dediğimde 3.85 halini istiyorum ha. Yani
ikiler falan değil. Ya
ikiler falan da değil. Aslında baktığında o telefon için verilebilecek bir para. Şu anki tepe modellerin fiyatlarını düşündüğümüzde beni korkutan şey şimdiki dolar kuru ve telefon fiyatları düşünüldüğünde büyük ihtimalle arkadaşlar bizim orta sınıf dediğimiz telefonlar bu 636'lı cihazlar falan 2000-2500 bandına yerleşecekler. Belki 3000 liralık cihazlar göreceğiz. Biraz orta üst dediğimiz Honor 10 gibi cihazları 3500-4000 bandında göreceğiz. Korkutucu seviyeler. Artık o üst seviye hani iPhone 10'du, Note'un yeni versiyonuydu falan derken
5000 Plus.
5000 olsa yine iyi olacak yani. Çok acayip rakamlar olabilir. O yüzden eğer akıllı telefon almayı planlıyorsanız bence şu an en iyi zaman.
Yani öyle bir şey olacaksa da geçen hatta Twitter'da da paylaştım. LG G7'nin Kanada'daki ön siparişini gördün mü? 43'ün 4K HD'li televizyon veriyorlar. Yani Türkiye fiyatına bakıyorsun 2500 lira bandında. Hani bizimkiler saat falan veriyor. Hayır vereceksen televizyon ver de değil mi?
Televizyon adamın işine yarasın
adamın
yani.
Adamın işine yarasın. Muazzam bir kampanya olmuş. Neyse telefon tek tek tekrar özelliklerini konuşmaya gerek yok. Zaten sistemimizde bolca haber ve videosunu bulabilirsiniz. 256 GB'da kapasite olarak eklenmiş durumda. Xiaomi ile devam edelim. Yeni amiral gemisi için artık geri sayım başladı. Bir ihtimal 27 Mayıs, bir ihtimal 31 Mayıs tarihlerinde lanse edilmesi bekleniyor. Ama ismin, önce şunu konuşalım. Mi 7 yerine Mi 8 olması kuvvetle muhtemel gibi. Çünkü Xiaomi'nin de 8. kuruluş yıl dönümüne denk geliyormuş. Ve isim konusunda ortaya çıkan kutu görselleri de gösteriyor ki Mi 8...
Evet, Apple iPhone 10 koyduysa zaten herhangi bir Çinli'nin bunu taklit edip 7'den 8'e atlamamız imkansız. 8'in ne özelliği varmış da 7'den 8'e atlıyorsun?
iPhone 8.
Yani tamam ben oraya da yapılacak. Yani biraz öyle bir şey
çünkü
var.
8. kuruluş yıl dönümü olsa geçen sene 7'de...
8. kuruluş geçen sene 7'ydi o zaman 5. anlatabilir çok saçma. Sadece
şeyden acaba 8'in Çin'de kültürel bir anlamı var mı? Hani şimdi mesela 4 uğursuzluk diye atlıyorlar mesela OnePlus 3'ten 5'e atladı. 8'in öyle bir anlamı var mı? Ondan emin değilim. Yoksa 8. kuruluş yıl dönümü ise 9'da da ona mı geçeceğiz?
Ay, OnePlus 4 niye vardı o zaman?
OnePlus 4 yoktu işte. 3'ten 5'e atladılar.
Ha, 4 öyle miydi diye. O? Pardon. 4'te uğursuzluk. Tamam.
Çin kültürünün uğursuzluk
getiriyor. Mi 4 de yoktu o zaman.
Mi 4 vardı.
O zaman demek ki Çin'deki şey değil abi.
Bölge bölge değişiyor mu acaba?
Ha, Çin, ya, atış yani ben size söylüyorum. Markalar bir şey konuşulur yapmak istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Rakamı büyütmek istiyorlar. Hepsinin bir nedeni var. Benim 8. kuruluşluyumuz. Ulan 8. kuruluşluyum nedir ya? 10 anlarım, 20 anlarım.
Aynen, 5, 10, 20.
100 anlarım, 50 anlarım. Ya bu nedir abi? 8. 3. Ya bu
orta çıkan kuru görselleri ama 8 olma ihtimalini gösteriyor.
Bu telefonun nasıl güzel olayı bu da çentiksi olabilecek gibi böyle dedikodular var.
Vardı ama şimdi son çıkan görüntüler.
Bir çentik olacak
bir çentik var yani. Ama olacaksa da çentik böyle olsun. Çünkü arka taraftaki donanım bize şunu gösteriyor. Muhtemelen Face ID'ye en yakın özelliği.
Yani Apple'daki gibi. O projeksiyon
aynı
olayı
değil
mi? Aynen,
projeksiyon sisteminde çok benzer bir sistemin kullanılacağı yönünde. Oradaki sorun şuymuş. Face ID'nin teknolojisini kullanmak istersen o teknolojiyi sağlayabilen birkaç firma var ve onlar 2 yıl boyunca tüm tedariği Apple'a ayırmış durumdalar. Orada bir kıtlık durumu söz konusu. Ama alternatif birkaç firma üzerinden ya da Çinli bir firma alıp onu birebir simülasyon yapabildiyse, yani kullanılabildiyse mesela Xiaomi belki o şekilde kullanılacak. Ama eğer bu görüntü doğruysa
evet orada baya
orada baya bir kafa yormuşlar.
Büyük bir çentik var.
Büyük bir çentik var.
Ya bu teknolojinin arkadaşlar güzel bir yanı var. Şimdi yüz algılama teknolojilerinin genelinde nedir? Sizin yüzünüzün düzgün bir ışıkta görülebiliyor olması gerekir. Yani ışık olacak ortamda yüzünüz görülebiliyor olacak. Ön kamerada zaten normal selfie kamerası yüzünüzü görüp tanıyacak. Apple ne getirdi buraya? Dedi ki ışığa mışığa gerek yok. Ben infrared projeksiyon yapıyorum. Benim bir de özel bir kameram var. Yolladığım lazerleri okuyorum. Ben senin yüzünü her türlü okurum dedi. Gerçekten de ışık fark etmeksizin orada özel bir kamera yüzünüzü okuyabiliyor. Gece çok büyük bir rahatlık sunuyor. Bu teknolojiye geçildiğinde şimdi gece okuyabilen kameralar arasına Xiaomi Mi 7 de eklenmiş olacak.
Tabii normalde
ya da Mi 8 artık.
Face Unlock adı verilen yüz tanımayla telefonu uyandırma açma özelliği pek çok firma bugün kullanıyor ama ön kamerayı kullanarak yapıyorlar bunu. Işığı kaybettiğiniz anda çalışmayan bir teknoloji o. Face ID'nin Mesut'un dediği gibi her türlü koşulda her koşulda iyi çalışan bir teknoloji değil.
Değil. Mesela Face ID'nin şöyle bir negatif noktası da var. Telefonu yan çevirip açmaya çalışın. Face ID okumuyor yatayken.
Polarize gözlüklerde falan da bir takım bazı sıkıntılar var.
Bazen sıkıntı yaratıyor evet.
Çok hızlı çalışırsa söylenemez ama teknolojik olarak ileri dönük bir adım o.
Tabii diğerlerinden daha ileride.
Onu kabul etmek gerekiyor. Görünen o ki Xiaomi tarafında da böyle bir hamleyle karşı karşıya kalacağız. Xiaomi tarafından bir gelişmemiz daha var. Şirketin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un şirket içerisinde yolladığı bir e-mail ortaya çıktı ve bizim her seferinde yaptığımız her incelemede de söylediğimiz bir şey var. Telefon her özelliği amiral gemi sınıfında yarışabilir ama kamerası amiral gemi sınıfındaki rakipleri kadar iyi değil. Muhtemelen onlar da bunu tespit etmiş olacak ki kamera özel bir division bölüm kuruyorlarmış. Apple'da mesela 1000 kişilik bir bölüm olduğundan bahsediyoruz.
Geç kalmışlar sürekli. Biraz evet.
En azından ileri dönük bir adım yine bu. Ve bu ekip sadece kamera üzerinde geliştirmeler yapmak üzere yola çıkacak.
Valla fiyatlar düşük olsun derdi. Kamera kalitesi şu an bile iyi bakma. Kabul edilir yani.
Ya, Mi Mix 2S, 2S modeli ciddi gelişim gösterdi. İşte DxO marka baz alacaksak 95 puanlar evet. Civarında skoru da var.
Kabul edilir. Ben böyle devam etsinler yeterli yani. Tabii. Yeter ki şu fiyatlar 600'ün üstüne
aynı
çıkmasın.
Aynı fikir. Şimdi şöyle bir durum var. Hani
700.
Umarım bu yatırımlardan dolayı fiyatları yükseltmezler. Evet. Çünkü sonucunda kullanıcılar olarak hepimizin istediği şey çok güzel telefonların mümkün olan en uygun fiyatları evet. Satın alabilmek ki orada da şu an bayrak peşeci firmalardan birisi de Xiaomi. LG zaten konuştuk. 2500 liraya denk bir telefonu G7'lere hediye ediyorlar. Türkiye'de de kampanya olacaksa. Burada televizyon buna benzer bir şey. Çünkü evet. Televizyon bizim halkımızın da kullanmayı sevdiği bir teknoloji.
Ve 4K HDR televizyon diyorsun. Olmadığı hani evde televizyon varsa bilgisayar ikinci ekran olarak
şöyle yukarı olsa. Konsolun varsa konsol özel televizyon olur değil mi? Yani canavar gibi oynarsın. Bir sonraki haberimiz yine Çinli firmalardan birisiyle ZTE ile ilgili biliyorsunuz İran'la ticari bir işbirliği yaptığı için Amerika bizim ambargomuzu ihlal ettiğin gerekçesiyle 7 yıl boyunca Amerikalı şirketlerin ZTE'ye ürün satmasını engelledi. Dolayısıyla ZTE Qualcomm'dan chipset alıp kullanamayacak.
ZTE bu arada üretimi durdurdu.
Hani Amerika'daki ofisini falan askıya almak zorunda kaldılar. Gerçi Amerikan Başkanı Trump attığı son tweetlerde işte Çin Başkanı'na görüşünü bir an önce bu olayı çözmek için ilgili kurumların devreye girmesi gerektiğini söylüyor ama şu aşamada ticari olarak zor durumda. Reuters'ın haberine göre Samsung ve ZTE görüşme halindeymiş. Muhtemelen bu sorun çözülemezse ZTE'nin telefonlarında Exynos işlemcileri görebiliriz.
Şimdi Android işletim sistemiyle ilgili bir ambargo olup olmayacağı konuşuluyordu.
O muallakta şu anda.
Evet, onu aşarlarsa eğer Android'le devam ederler ama aşamazlarsa Samsung için yeni bir gün doğumu var orada. Samsung'un elinde işletim sistemi de var. Bu arada Tizen işletim sistemi daha önce telefonlarda kullanıldı.
Ya tabii Çin ekosisteminde de bakmasın. Bazı özel arayüzler var. Hani alıp Linux kernel'ını zaten ona adapte etsin zaten. Bayağı canavar çalışılacak platformlar da var ama bir şekilde belki Google Android olayını aradan sıyırabilecek gibi görünüyorlar. Fakat donanım olarak Qualcomm'a bu kadar muhtaçken ondan ürün alamamak biraz sıkıntı düşürebilir. O noktada işte Samsung'un devreye girmesi. Samsung'un ticareti yani ZTE'den çok Samsung'a kazandırır.
Şimdi bir gerçek var arkadaşlar. Mobil dünyada bir işletim sistemi olacaksa yeni bir işletim sistemi, bu üçüncü işletim sistemi büyük ihtimalle Amerikalılardan veya Korelilerden gelmeyecek. Çin'den bu Çinlilerden yani. Gelecek. Çünkü Çinliler kendi telefonlarına bunu kullanmaya başladıklarında direkt pazar payı olarak en yüksek kullanıma sahip üçüncü işletim sistemi olabilir. Bu Çin'e bir ders oldu. Ben eminim Çin hükümeti dahil.
Şu an çalışıyorlar.
Huawei, ZTE falan hepsi bir araya gelmişlerdir. Bunun Amerika ile gitmeyeceğini, Amerikan işletim sistemi, Amerikan yazılımı, Amerikan teknolojisiyle gitmeyeceğini anlamışlardır.
Net. Zaten şimdi bak şöyle bir durum da var. Hani çok kaba taslak konuşuyoruz bunları. Tabii ki işin detayına girdiğimiz zaman bir sürü denge var orada ama.
Patentler var bunlar.
Huawei, ZTE, Xiaomi, OnePlus, Oppo zaten dünyanın en büyük 10 telefon üreticisinin 6'sı Çin'de.
Evet.
Nüfus 1,5 milyardan fazla. Kendi işletim sistemini kullanıyorum dediğin anda zaten.
Bitti olay.
Hayır. Zaten dış dünyadaki diğer ülkelerdeki bazı iş ortaklarına zor sokarsın. Yani bakıldığı zaman
ya bir de
çok
şimdi
bir potansiyel.
Hepsi oraya yazılım çıkartmak zorunluluğunda hissedecek kendini. Sonuçta potansiyel var.
Aynen mesela bak dünyanın kalanında çok yaygın rağbet görmese de WeChat Çin'de sulak seller evet. gibi kullanılıyor. Kafeteryaya gidiyorsun ödemeni WeChat'le yapıyorsun. Abi bana para yolla diyorsun WeChat'ten yolluyorsun. Mesajlaşmam WeChat'ten.
Çin'deki popüler uygulamalar çalıştıktan sonra Çin'de sıkıntı
aynen.
yok zaten.
Ya bugün PUBG'den bahsediyoruz. Çin'den çıktı.
Evet,
İlk Çin'den kullanmaya başladılar yani. Tencent'le beraber geliştirilen bir mobil versiyon oyunu oldu. Dolayısıyla o tarafta dediğin gibi Çinler belki bu olaydan sonrası için orta uzun vadede bir
şeyler yapacaklar. Bence yapacaklar. Başlamış olabilirler.
PUBG demişken mobile gelecek en oyunlardan birisi Project Cars olacak. Özellikle PC ve konsol ekosisteminde grafikleriyle ön plana çıkan bir oyundu. Ki PUBG'nin zaten mobil tarafa getirdiği heyecanı düşünürsek eğer yeni nesli donanımlardan belki de en fazla istifade edecek oyunlardan birisini göreceğiz.
Valla bekliyorum. Sonuçta PUBG gerçekten neredeyse masaüstü deneyimini cep çok telefona taşıyabildi. Yani. Ki masaüstünde o kadar optimizasyon sıkıntısı olan bir oyunun cep telefonuna geldiğinde bu kadar iyi çalışıyor olması şaşırtıcıydı.
Bir de Ultra HD grafikler henüz yok. Onu da vereceğim diyor.
Evet şimdi oyun telefonları diyoruz. Oyun telefonları çoğalıyor diyoruz. Black Shark diyoruz. Asus yenisi üstünde çalışıyor diyoruz. O diyoruz bu diyoruz. Şimdi oyun telefonu olacaksa oyunda olması lazım.
Aynen.
Platformda. Bu da iyi bir fırsat. İyi bir gelişme.
Yani düşünsene bir tane adam oyun telefonunu çıkartıyor. İçerisinde 6 ay boyunca o telefonu özel. Başka hiçbir yerde göremeyeceğim. PUBG, Project
evet,
Cars,
evet.
Tekken bilmem ne.
Ya da Erdi her şeyi geçtim bak. Çok güzel bir donanım çıkarttığın anda gamepad'i cepte taşınabilir ve telefon eklenebilir yaptığın anda bile olay değişiyor.
Aynen.
Yani değiştiremeyeceğin çok şey yok aslında cep telefonu. Cep telefonlarının en büyük sıkıntı kontrol şemasında yaşanan.
Valla şu oyunu mobile PC versiyonunun büyük oranı sadık kalacak şekilde optimize edip getirebilirlerse
bambaşka bir şey
bizim
olur.
Bizim testlerde de yine herhalde referansımız bu olur diye
şimdi bir şey söylüyorduk ya aslında PlayStation 3'ün grafiklerini Xbox 360'ın grafiklerini mobilde görebiliriz ama yapmıyorlar diye. Firmalar yavaş yavaş merhaba demeye başladılar bu platformlara.
Aynen. Görünen o ki öyle. Çünkü yıllardır hep aynı oyunlardan bahsediyoruz. Şimdi Modern Combat'ın 6. versiyonu Real Racing 4 ile ilgili de yine epeydir konuştuğumuz bir takım detaylar var. Onlar da çıkarsa arka arkaya bu oyunların gelmesi muhtemelen mobilde bir soru kazandırır diye düşünüyorum. Son haberimizde oyun odaklı telefonlardan. Asus'un Republic of Gamers serisi bir telefon yaptığını ben Mobile Dünya Kongresi'nde lansmandan sonra bir canlı yayında paylaşmıştım zaten. Onunla ilgili bazı yeni gelişmeler ortaya çıktı. Muhtemelen telefonu Computex fuarında gösterecek Asus. Asus öyle şeyleri seviyor. Fuarda gösteriyor. Bir yıl sonra falan piyasaya çıkartıyor. Ki bizim duyumlarımız yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı şeklinde. Özellik seviyesinde ortaya çıkan yeni bilgiye göre belki bu telefonda ekran 144 Hz olabilir biliyorsun. Razer 120 Hz'de çıtayı yükseltmişti. Asus da bu tür teknolojileri her zaman yatırım yaparak liderlik isteyen firmalardan birisi.
Şimdi RGB aydınlatmaya sahip olacağı konuşuluyor. 144 Hz konuşuluyor. Snapdragon 845 Allah'ın emri RAM. Gibi bir şey
belki
oldu.
Belki 512 depolama.
Belki bu da 1 terabayt gelir. Ne bileyim moda olmuş herhalde içinde.
Bir takım aksesuarlar. Sonucunda Asus'un yeni Republic of Gamers serisi kulaklıklar şunlar bunlar var.
Belki bu telefonlarda bir ileriki adım. Yani bu telefonu bir şeyin içine koymak, ekranı büyütüp gamepad eklemek de mümkün olabilir.
Valla
hani bir şeyin içine koyacaksan bunu daha büyük ekranlı gamepad'li bir başka kontrolcünün içine de koy. Evet.
Yani o da olabilir ya da belki bir ihtimal Asus sonucunda Zenfone serisinin ikinci jenerasyondan bu yana özellikle bilgisayar ve telefon arasında bağlantı kurduran, telefonun ekranını touchpad gibi kullandırabilen bir firma. Belki de Republic of Gamers serisi notebooklarla falan özel bağlantı yine bir link hattı üzerinden
olmayacak iş değil, evet.
O telefon kontrolcüler kullandırma gibi bir takım ek fonksiyonlar da sunabilir ama biliyorsun Computex falan böyle çılgın çılgın şeyler hep tanıtılıyor genelde. O
sonrası gelmeyebiliyor. Evet.
Sonrası gelmeyebiliyor ama kesin olan şu ki Zenfone 5 serisiyle Asus ciddi bir atılım yaptı. Hem fiyat olarak hem de hava olarak farklı bir heyecanla büründükleri kesin. Bu telefonla beraber o iddiaları yükselecek gibi görünüyor.
Bakalım oyuncu telefonu oluyorsa oyunların da gelmesi gerekiyor platformlara. Şimdi güzel
bu kadar
şeyler var, sinyaller var.
Girince belki oyun endüstrisi tarafında da mobile gitme konusunu hızlandırabilir diye düşünüyorum.
Bir de Grand Theft Auto 4 gelse mobile.
Çok güzel olur.
O zaman bambaşka bir şey olur işte.
Geldiği zaman onu da mobilitede konuk eder konuşuruz zaten. Evet arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.